Ayrım 11. Üstadın Ölümü Kemal Tahir. Sayfa 161. Kıskanç bir koca. Taka. Hanın koca kapısından içeri girince birdenbire karar verdiğim bu işin bu kadar güç olduğunu asla düşünmemiştim. Şimdi ben kenarda oturup Arsène Lupin okuyan sarı oğlana, ''Evlat, beni hususi takip idarehanesine çıkarıver diye nasıl söyleyeyim?'' İdarehane yeni açıldı ama reklamı dünyayı tuttu. Ben bile gazetelerde gördüğüm sayfa sayfa reklamlara güvenip buraya gelmedim mi? Çaresiz 4 kat merdiveni çıktım. Numarası aklımda. Kapıyı vurdum. İçeriden nezleli boğuk bir ses, "Girin," dedi. Girdim. Küçük bir oda. Masanın başında gözlüklü kranta 50-55 yaşlarında işten yeni çekilmiş bir eski gümrük komisyoncusuyla mütekaid bir taharri komiserini andıran bir adam oturuyor. Belli büro adabına pek alışık değil. "Bir kahve içer misiniz?" demesi bile acemi. "Teşekkür ettim. İlanınızı gördüm de," dedim. Hemen açıldı. "Evet, bu iş memleketimizde henüz yenidir. Velakin Avrupa'da emsali çoktur. Aile kavgalarının %99'u kıskançlıktan çıkıyor. Bu kavgaların %90'ı da haksız yere şüphelenmekten ileri geliyor. Koca karısını her zaman kollayamaz. Kollayamadığı için lüzumsuz yere şüphelenir. Halbuki böyle bir müessese kurup kocanın şüphesi bertaraf edildi mi gel keyfim gel." "Haklısınız, ben de bu..."
"Kanaattesiniz değil mi?"
"Öyle ya efendim, işte hazır bir fırsat veriyoruz. Ketumiyet, ciddiyet, aile esrarı cihetinden hiç meraklanmayın. Bendeniz min gayri haddin tam 35 sene merkez memurluğu, taharri komiserliği yaptım. Esrarı devleti bize emanet ederlerdi."
"Tabii.
Şu halde yine bir şey değişmiş olmuyor. Yine o adamız."
"Fakat mahiyetinizde çalışanlar?"
"Mühim işleri, sizin gibi yüksek müşterilerimizin işlerini biz acizane bizzat görürüz."
"Bak, bu cihet hoşuma gitti. Zaten gelirken de şöyle düşünmüştüm. Kıskançlık bir huy, her huy gibi canın altında. Karımı kıskanıyorum. İşlerim her zaman beraber bulunmama mani oluyor. Aklım fikrim evde kalıyor. Bu hususi takip idarehanesine başvurayım fakat bir şartla. Müessese müdürü, memurları, yakışıklı, kelli felli adamlarsa bana gelmez."
"İşte bak, adamcağız benim işimi bizzat takip edecek. Bu çopur heriften daha alasını bulacak değilim ya." "Teşekkür ederim," dedim. Gözlerini yere indirerek yumuşak bir sesle sordu. "Af buyurun, bayanın nesinden şüpheleniyorsunuz? Mesela bir erkek arkadaşı yahut daha ileri bir münasebeti mi var?"
"Allah göstermesin.
Etrafında kur yapan delikanlılardan herhangi biriyle anlaşması ihtimali..."
"Ne münasebet azizim, benimkisi kuru kuruya bir şüphe."
"Şu halde... Karım sokağa çıkınca aklım fikrim onda kalıyor. İstiyorum ki emniyetli bir adam ona belli etmeden her hareketini saati saatine bana bildirsin."
"Âlâ.
Fakat karım sureti katiyede bir şey hissetmemelidir. Ne kendi gururumun ne de onun izzeti nefsinin kırıldığını istemiyorum."
"O cihetten emin olabilirsiniz."
"Ne vereceğiz? Şeraitinizi anlayalım."
"Biz bir meseleyi takip için meselenin emniyetine göre pazarlık yaparız. Fakat sizinki buna gelmez. Gönlünüz ferah oluncaya kadar müessesemize abone olursunuz."
"Hay hay."
"Abone ücreti ayda 75 liradır. Tabii masarifi zaruriye hariç, mesela telefon, otomobil, tramvay paraları."
"Peki."
"Abone ücreti peşindir. Masarifi zaruriye haftadan haftaya fatura ile tahsil edilir."
"Ona da peki. Buyurun size 75 lira. Adresim kartımda var, onu da alın. Yalnız ketumiyet ve karıma bir şey belli etmemek çok mühimdir."
"Göreceksiniz."
Aradan tam 2 ay geçti. Hay Allah razı olsun şu hususi takip idarehanesinden. Dünya varmış be yahu. Kafam evlenmeden evvelki cevvaliyetini buldu. İşlerim tıkırına girdi. 75 liraya bu rahatlık sudan ucuz. Bizimki evvelce benden korkusundan sokağa çıkmazdı. Halbuki ben "git gez, açılırsın şekerim" dedikçe hakikaten açıldı. Bugün anasına, yarın teyzeye, öbür gün bir yere gidiyor, dolaşıp duruyor. Haftalar geçtikçe bizim can kurtaran idarehanesinin masraf faturaları yükseldi, telefonlar sıklaştı.
"Alo, refikanız bir yere uğradı, otomobille küçük bir gezinti yaptı, eve gitti." "Alo, refikanız validesine uğradı." "Alo, refikanız Yeşilköy'deki dayınıza gitti." "Alo, alo."
Ben bu telefonları aldıkça iç rahatlığım artıyor, işlerime daha sıkı sarılıyordum. Bir ay daha geçti. İnsanoğlu neyi unutmaz? Ben kıskançlığımı ve bu yüzden çektiğim müthiş azapları hep unuttum. İşlerimi de yoluna koyup gözümü açınca evvela bizim daktiloyu beğendim.
Ne cici kızmış bu bizim daktilo be yahu. Hay canına, bunca zamandır nasıl da fark etmemişim.
Bir ay daha geçti, daktilonun pabucu dama atıldı, Emel'le tanıştım. Aman Allah'ım, ne kadın, hani bir içim su derler ya, işte tam o çeşitten. Bir gün sevgilimi alıp Tarabiye'ye götüreyim dedim. Bir otomobile atladık, bir otele damladık. Otelci eski ahbaptır. Deniz üstünde bir oda açtı, masayı kurdu. Bize buyurun dedi. Yukarı çıktık, odaya girdik. Emel tur vakarını çıkarırken bitişik odadan sesler duydum. Duymamla tüylerimin diken diken olması bir oldu. Emel'e sus işaretini verdim. Ara kapıya kulağımı yapıştırdım. Bileklerimi keserim ki içeride cıvıldayan benim karın. Aman dur bakalım, dur bakalım, var mı işte? Sevgili Necdet diyor, haydi anlatsana bana, anlat da gülelim.
Nesini anlatayım Melahat, bizim patron seni takip edeceğimi söyleyince yüreğim hopladı. Seni evvelden beri gözüme kestirmiştim, peşine takıldım, arkamdan ayrılmaz oldum.
Demek kocam olacak sersem seni arkama düşürmek için üstelik para verdi ha? Ben de seni beni sevdiğinden peşimden ayrılmaz sanıyordum yalancı.
Zaten doğrusu da buydu. Fazla olarak vazifem sana kur yapmaya, sokak ortasında lakırdı söylemeye fırsat vermişti. Hatta sarkıntılık etsem nihayet ne olabilirdi? Vazife icabı deyip işin içinden çıkardım.
Hareketlerinin neden bu kadar cüretli olduğunu şimdi anlıyorum. Ben cüretli olan erkeklere bayılırım.
Öpüşüyorlar, ben ne yapacağımı şaşırdım. Aptal aptal dalmışım. Bu aralık içerideki odadan Züppe'nin sesi duyuldu. Dur cicim, kocana bir telefon edeyim. Bugün sözleştiğin arkadaşının adı neydi? Ha? İcral değil mi? Sakın onda telefon olmasın, rezil oluruz. Şimdi senin budalaya sesimi patronun sesine benzeterek refikanız arkadaşı İcral'in evine uğradı diyeceğim.
Neden sesini değiştiriyorsun?
Patronun emri var. Bizim idarehaneye gelen sersemlere işinizi bizzat takip edeceğim diyor. Çopur suratına bakanlar hay hayı bastırıyorlar. Biz müşteriler görmesin diye idarehaneye bile uğramayız.
Kusura bakma, şu telefonu edeyim de geleyim. Ne yaparsın, vazife vazifedir. Kocan da rahat olsun, biz de.
Karikatür 70, 1 Mayıs 1937. Sokak Kedisi T.K. Davetli oldukları evde poker oynamaya başladılar. Bayan pokerden pek az anlıyordu. Bayının yanına oturdu. Pokerden az anlıyordu ama işin ucunda maazallah para kaybetmek olduğunu biliyordu. Bu yüzden yerinde duramıyor, meraklandıkça meraklanıyor, kıvrandıkça kıvranıyor. Her kağıt dağılışında kocasını dürtüyor. Bakayım şu kağıtlara. Çabuk açsana canım, bana da göstersene. O ne o? Üç as mı geldi? Bizden valör daha var diye söyleniyordu.
Bay ilk önceleri içinden la havle çekerek ses çıkarmadı. Lakin 15 dakikada 10. lirayı kaybedince dayanamadı. Cüzdanından bir 5 liralık daha çıkarırken, ''Karıcığım, biraz sussam da fera oynasam.'' diyebildi.
Karısı buluttan nem kapan hemen darılan, darılınca günlerce evi zindan eden asri bayanlardandı. İşte yine suratını astı ve artık hiç konuşmadı. Ne dersiniz? Bu sükutla beraber Bay Naci'nin de şansı açıldı. 3-4 elde zararını çıkardı. İkinci seans bittiği zaman saat gecenin 3.30'una gelmişti ama Bay Naci de tam 35 küsur lira kazanmıştı. Refika-i hayatını koluna taktı. Bayan Nadide kocasının kendisini ulu orta azarlamasını hoş görmemiş, daha affetmemişti. Fakat açıktan kazandığı 35 lira ile mevsimlik bir rob teminini düşündüğü için fazla huysuzlanmıyordu. Taksim'e çıktıkları zaman meydanda kimseler yoktu. Kolunda güzel güzel yürüyen karısı birdenbire durdu, eğildi. Yerden biteviye viyaklayan bir kedi yavrusu aldı. Kocası, aman Nadide bırak şu pis mahluku derken, Nadide yavruyu elektrik lambasının ışığına tuttu.
Ah, neden pis oluyormuş diye hırçınlaştı. Pekala Van kedisi, kim bilir hangi evden kaçmıştır. Hiç böyle kıymetli yavruyu sokağa atarlar mı?
Bay Naci poker kazancının keyfiyle ses çıkarmadı. Tramvay caddesini takip ederek eve doğru yürümeye başladılar. Beyoğlu'nda sabahçı pastanelerle işkembecilerden başka açık dükkan kalmamıştı. Durup dinlenmeden miyavlayan kedi çok aça benziyordu. Bayan teklif etti.
Görmüyor musun, hayvancağız aç. Gel şuradan işkembeciye girelim, bir şeyler yedirelim.
Dükkana girdiler, vaktin geç olmasına rağmen masalar doluydu. Seyyar çalgıcılar kafayı çekmiş, şoförler bir iki sokak kadını ve müşterileri çorba içiyorlardı.
Bayla bayan da bir masaya oturdular, bir tuzlama ısmarladılar. İkisi de işkembe yemezlerdi. Dükkancı iki kişinin bir çanak tuzlama istemesine zaten içerlemişti, suratını astı. Tuzlama gelince bayan o zamana kadar kucağında tuttuğu kedi yavrusunu masanın üstüne bıraktı. Üfleyerek soğuttuğu tuzlamaları aç hayvana kaşıktan yedirmeye başladı. Müşterilerle işkembeci evvela şaşırdılar, sonra kızdılar. Ağzı bozuk bir sarhoş hepsinden ileri geçti. ''Bu ne rezalet!'' diye bağırdı. ''Herkes burada karnını doyuracak, midemiz bulanıyor.'' Yanında oturan çok boyalı kadın yüzünü buruşturarak lafa karıştı. ''Ka, midem dönüyor, istifrah edeceğim işkembeci oğlum, uykuda mısın nesin, rezilliği görmüyorsun.'' İşkembeci de lafa karıştı. Nadide şirretleşti. Sarhoşlar davrandılar. Naci Bey'i polisler azmış müşterilerin elinden pek harap, pek hırpalanmış alabildiler. Sabahın onunda bütün cemaat başta kavganın müsebbibi kedi yavrusu olduğu halde karakoldan cürmi meşhut mahkemesine sevk olundular. Hakim kedi yavrusu işkembe çorbası, mide fesadı, irrezillik, hakaret, darp sözleri arasında davanın esasını, haklıyla haksızı birden ayırt edemediği için işkembeci çıraklarının şahit olarak celp edilmelerine karar vererek davayı ertesi güne talik etti. Naci kucağında mendebur hayvanla beraber Nadide'yi bir otomobile atarak eve döndüğü zaman akşam oluyordu. Daireye hastayım diye telefon etti. Bayanın kıymetli kedi yavrusu her tabağa burnunu soktuğu için Bay Naci iki lokma yemek yemedi. Yatak odasına alınan hayvan sabaha kadar miyavladı, örtüleri çekti, kitapları parçaladı, sigara iskemlelerini devirdi. Ve işte o günden sonra Bay Naci poker oynarken karısına el alemin içinde "Biraz sus karıcığım" demesinin cezasını çekmeye başladı. Nadide de fena çıkışmıştı. Cürmi meşhut mahkemesindeki davayı kaybetmişler, Naci'nin yediği dayaklar yanına kâr kalmıştı. Şimdi kediyi sokağa atsa iş büsbütün fenalaşmış olacaktı. Binaenaleyh kedi yavrusu bayanın yegane ve feci bir manisi haline geldi. Bay Naci nihayet tahammül edemeyerek işi yazıhane arkadaşlarından birine açtı. Kendisini dikkatle dinleyen ahbap sonunda hiç tereddüt etmeden nasihat verdi. ''Durma koş, sen de iri bir köpek bul. Kediyi iki günde geldiği yere göndermezse yuf olsun bana.'' Bu fikir Naci'ye mülayim göründü. ''Öyle ya, evin içinde bayanın kedisi olur da bayın köpeği olmaz mı?'' Naci o akşam kapıdan içeri ''Gel kuçu kuçu'' diye girdi. Ve ilk adımda kızılca kıyamet koptu. Sevgili Sarman zıplamaya, kabadayı tintin hırlamaya başladı. Nadide kocasının gözlerine bakarak edepsizlendiği takdirde işin fenaya varacağını anladı. Kediyle köpek Bayla bayanın yatak odasında sabaha kadar alabildiğine haykırıp alabildiğine dövüştüler. Bir hafta sonra Sarman'ın yalnız başına Tintin'in hakkından gelemeyeceğini kestiren Nadide eve kocaman bir tekir kedi daha getirdi. Zavallı köpek bu iki ejderhanın arasında uzun uzun ulayarak efendisine iltica etmeye başlayınca Naci de işi iddiaya bindirdi. Bir akşam ufak tertip bir kurt köpeğiyle beraber geldi. Ve mesut bir aile yuvası o günden sonra bir köpek ve kedi çiftliğine döndü. Konu komşu havlamadan, miyavlamadan illallah çekti. Apartman komşuları köpek kokusuna merdivenden inip çıkamaz oldular. Komşulara bu kadar dehşet veren felaket en sonunda 8 senelik aileyi yere serdi. Nadide bir sabah diğer yardımcı kedileri kapıcı ile deniz aşırı semtlere bıraktırdıktan sonra Sarman'ı ve bavullarını alınca annesinin evine gitti. Şimdi tam bir senedir kocasıyla ayrı yaşıyor. Ziyaretine gelenlere mangalın dibinde horlayarak uyuyan Sarman'ı göstererek ''İşte kardeş diye dert yanıyor. Şu hayvancağızı hatırım için olsun kabul etmedi de ayrıldım.'' Alçak herif, karısının bir kedisini çok gördü evde. Karikatür 71, 8 Mayıs 1937. Dayak cennetten mi çıktı? Taka. Eli tabancalı talebelere karşı muallimleri de sopa ile silahlamak fikrini ileri atan Bahadır bizde nevzuhur değildir. Bütün Osmanlı tarihi ağzına kadar sopa ile doludur. Padişahlar öldürmeye kıyamadıkları vezirlerini sopa ile tedip ederlerdi. Şeyhülislamlar bile rüşvet ve irtişada kendilerini birkaç fersah geçerek hırsızlık rekoru kırmak sevdasına kapılan kadıları aynı usulle hak yoluna getirdiler.
Haşmetli kralımızın bir oğlu doğdu diye İstanbul'daki Fransız tüccar gemilerine 101 pare top attıran Frank elçisinin şımarık oğlunu İstanbul'daki sefaret kaymakamı Düçe Mehmet Paşa yine sopa ile akıllandırmıştı. Deli İbrahim'i boğmaktan imtina eden Cellat Kara Ali'yi bastonla kovalayarak döven 90'lık Sadrazam Paşa da dayak taraftarıydı. Kötülük eden kadınları recmetmek de taşla döve döve öldürmekten başka bir şey midir? Şu işi yaparsa hatuna şart olsun 50 sopa atacağım diyen hiddetli kocanın kadıya başvurduğu zaman 50 tane çubuğu bir araya bağlayıp bir kerecik vurması şeklinde karar aldığı malumdur. Eski mektepte mücazat falaka ile yapılırdı. Mükafat da hoca tarafından falakayı tutmak vazifesiyle tavzif edilmekti. Dayak cennetten çıkmadır, hocanın vurduğu yerde gül biter sözleri, dayağın vaktiyle fikriyatınıza girdiğini, kendine mahsus bacaksız bodur bir felsefe teşkil ettiğini gösterir. Çocuğunu mektebe başlatırken gözünü yıldırmak için baba tarafından hoca efendiye yüksek sesle söylenen eti senin kemiği benim sözüyle kızını dövmeyen dizini döver kelamı zamanın yegane ve mücerreb pedagoji hakikatiydi. Kadın dediğin çiroza benzer, ne kadar döversen o kadar yumuşar. Hikmeti de aile saadetinin bir vakitler sopaya istinat ettiğini ne güzel ispat eder. Hele Ziya Paşa merhumunun, nus ile uslanmayanı etmeli tektir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Beyti ile edebiyata geçip kurulan dayak, Osmanlı içtimai hayatında sopanın en köklü, en esaslı bir mevkiini işaret ve tespit etmek bakımından çok mühimdir. Kızdığı vükelaya Abdülaziz Han'ın pehlivanlıkta elense denilen dehaş tokatlar yapıştırdığı söylenir. Jön Türk diye gammazlanan tıbbiye talebelerini 7-8 Hasan Paşa'nın eşek sudan girinceye kadar dövdüğünü, mahalle arasında baskın veren şaşkın zamparalara semt bıçkınlarının sille ve tokatla ders verdiklerini hep biliriz. Dayak, ıslatmak, tepelemek, suyunu çıkarmak, yüzünü gözünü karıştırmak, bodoslamasını kırmak, yapıştırmak, muştalamak, marizine kaymak, tüyü yolunmuş tavuğa çevirmek, leşini sermek, pataklamak, hakkından gelmek, Allah yarattı dememek, tabirleriyle lisaniyatımızı aşağıdan yukarıdan da kök salmıştır. Padişahların silahtarları, ibriktarları ve seccadecileri, tablakarları gibi bir de değnekçileri var mıydı bilmiyorum. Fakat çubukçu başının arada bir bu işte de meşgul olduğu pekala iddia edilebilir. Hele sarayda uygunsuzluk eden sıska harem ağalarını, kızlar ağasının falakaya çekmesi inkar olunmaz bir hakikati tarihiyedir. Son devirlerin Topal Mustafa Paşa Divan-ı Harbi'ndeki domuz topu işkencesine, yani suçluyu bir çuvala koyup tavana astıktan sonra sopa ile beri almak şekline bakılırsa köteğin adeta fennileştiği sabit olur. Mübareğin daha son sistemi, daha asrisi, hatta daha Avrupa kârisi boks maçlarında, pankreas güreşlerinde, hatta bizim futbol maçlarında bütün inceliğiyle görülmektedir. Hem aç bırakma hırsız olur, çok söyleme arsız olur lafı da sözün terbiyede kıl kadar yeri olmadığını ispat etmez mi? Ve buraya kadar saydığımız canlı hakikatlere karşı dayak eşeğe mahsustur homurtusundan başka bir protesto bulabiliyor muyuz? Şu halde mekteplerde dayak usulünü ihya etmek neden gecikiyor? Hani ya eli sopalı hocalar, nerede duvarı falakalı sınıflar? İşte son günlerin gözü dumanlı dayak taraftarları davalarını yukarıdaki şekilde müdafaa ederlerse kazanabilirler. Fakat dayak aleyhtarı olman bakımından ben de onlara şöyle bir cevap verebilirim. Atosunlar, sizin okuduğunuz sıralarda mektepler dayaktan geçilmiyordu. Kaffenizi merhum peder rahmetli valide hoca efendiye eti senin kemiği benim diye ısmarladı da hala neden adam olamadınız? Hala neden terbiyeyi sopada arayacak kadar geri, bürteci ve başı bozuksunuz? Karikatür 110, 3 Şubat 1938. Kitabın sonu. 30 Mayıs 2015. Sayfa 176.